Bismillahirrahmanirrahim. Yedi harf meselesini anlattık. Özetle demek ki yedi harften maksat bazı kelimelerin birden fazla okunuş, daha doğrusu birden fazla kelime ile birbirine aynı manada olan veya yakın olan birden fazla değişik kelimelerle söylenişinin caiz oluşu. Farklı lehçeler yani. Ama bu artık bitmiştir. Bundan sonra herkes, tüm dünya Müslümanları Kureyş lehçesiyle okumaktadır ve okunmalıdır. Başka lehçeler araya sokup da kafa karıştırmanın zamanı değildir. Yedi harf konusunu anlatırken bazıları buna yedi kıraat demişlerdir dedim, ama bu doğru bir görüş değildir. Kıraat nedir? Şimdi ona geliyoruz. Kıraat o kelimenin hangi harekelerle yazıldığı ile ilgili bir ilim dalıdır. Orada uzatma var mıdır, yok mudur? Uzatma varsa kaç elif miktarı uzatma vardır? Yani uzatma mı vardır, kısaltma mı vardır? İşte oradaki hareke fetha mıdır, kesre midir, damme midir? Yani harekelerle ve uzatmalarla ilgili diyebiliriz. Bu bu mevzuda olan farklılıklara, bunlara kıraat farklılığı deniyor. Ve 10 kıraat var bize mütevatir olarak gelmiş olan. Kıraatlerin mütevatir olarak gelmesi şarttır. Yani peygamberimizin ağzından duyulmuş olması lazım ve onun da bize mütevatir bir yolla gelmesi lazım. Yoksa mesela şöyle olursa caiz olmaz yani. Mesela yani bu kelimeyi şöyle okumak da caiz, böyle okumak da caiz mana yönünden. Mana yönünden. Mesela yani orada ya'lemun değil de ta'lemun desek, yani biliyorlar değil de biliyorsunuz mesela. Yani desek daha uygun olur. O halde buna ya'lemun demeyelim, ta'lemun diyelim mesela. Denilmesi caiz olamaz. Yani kıraatın mütevatiren gelmesi. Peygamberimiz onu öyle okumamışsa sen onu öyle okuyamazsın yani. Bu 10 kıraat hepsi de mütevatir yolla gelmiştir, ama içinden en meşhurları 7 tanedir. O yüzden kıraat-ı seb'a dendiği zaman o 7 meşhur kıraat anlaşılır. Diğer 3 tanesi onlar kadar meşhur değildir, ama onlar da mütevatirdir. Bazen bir ayeti izah ederken bir kelime kullanılır. O kelimeyi aslında kullanan sahabi tefsir mahiyetinde kullanmıştır. Ama o kıraat zannedilmiştir. Halbuki kıraat farklılığı o kadar fazla değildir. Yani tek tük bazı kelimelerde, bazen bir sayfada bir kelimede, iki kelimede, bazen hiç yok. Yani bu şekilde bir şey. Yani mesela hey telek mi, hey tulek mi, hey telek mi denilecek. Yani mana aynıdır. Ekseriyetle mana değişmez. Yani bazen işte yani yapıyorsunuz ve yapıyorlar gibi bir mana değişikliği olur. Yani hitap veya gaib. Onlar yapıyorlar ya da siz yapıyorsunuz tarzında. Yani mesela ya'melun mu ta'melun mu? Ya'lemun mu ta'lemun mu? Yani biliyorlar veya biliyorsunuz. Yapıyorlar veya yapıyorsunuz. Siz mi onlar mı? Bu gibi. Yani Y ile T farkı gibi. Böyle bir fark olur. Bu da çok bir şey değiştirmez. Bazen bir güzellik katar. İki kıraatın olması. Yani mesela diyelim ki Ya'melun diye okuduğumuzda bir kıraat öyle gelmişse, yani biz bunu böyle okuyalım, böyle okuyunca işte mana şöyle olur, bir de Ta'melun diye okuyalım, o zaman da mana böyle olur diyemeyiz yani. Yani bir güzellik katalım, iki türlü okuyalım filan, böyle bir şey denilemez. Peygamberimiz onu o şekilde okumuşsa biz de öyle okuyabiliriz. Bazen mana değişir, güzel bir mana dahil, bir mana daha elde etmiş oluruz kıraat farkı sayesinde. Bazen mana hiç değişmez. Sadece bir okunuş farkıdır. Yani o harfi fethayla mı okuyacağız? Yani dammeyle mi okuyacağız? Yani bir okunuş farkı vardır. Başka bir fark olmayabilir. Şimdi misal de vereceğiz. Mesela yani bir ayetteki kelimeyi onun manasını anlatmak için mesela sahabi yani şu diyor. Onu bazıları onun tefsir yaptığını, o zor kelimeyi çözmek için yani onu başka bir kelimeyle açıkladığını anlamıyor. Onu kıraat zannediyor. Ya da işte yedi harf zannediyor. Halbuki ne yedi harf ve ne de kıraat. O yalnız bir tefsir yani. Böyle yanlış anlamalar da olmuştur. Tefsirle ilgili olduğu halde kıraat zannedilmiştir. Mesela Ayşe annemiz Bakara'daki bir ayeti ve salatul vusta ve salatul asr demiş. Yani ayette ve salatul vusta yani orta namazını koruyun. Diğer yani tüm namazları koruyun ve hasreten de orta namazını yani ikindi namazını. Çünkü insanlar ikindi vaktinde işi bitireyim diye acele ederler. Biraz daha geciktirir. Birazdan sonra güneş batar. Yani böyle olmayın manasında ikindi namazına dikkat edin. İkindi namazını kaçıranın ameli boşa gitmiştir. Şimdi bunu açıklarken ve salatul vusta yani orta namaz buradaki vusta kelimesini açıklarken yani ve salatul asr diyor yani ikindi namazı. Bunu işte bazıları anlamayınca salatul asrı o da farklı bir kıraat ya da farklı bir yani yedi harf meselesi zannedenler. Halbuki ne o ne o. Bu sadece ve sadece bir tefsir yani. Yani nedir bu orta namazı diye merak edenlere ikindi namazı diye tefsir etmiş oluyor. Bu bir tefsirdir, başka bir şey değildir. Noktalamadan dolayı bazı kıraat şekilleri ortaya çıkmıştır. Noktalama farkından dolayı. Demin dediğim gibi yani ye mi olacak te mi olacak yani ya'lemun mu ta'lemun mu, ikisi de mümkün oluyor ve iki tane rivayet var, o zaman iki çeşit mana ortaya çıkıyor ve güzelleşiyor, daha da genişlemiş oluyor. Fakat şunlar kıraat değildir. Hiçbir alakası da yoktur. Mesela eraytellezi yenha abden iza salla Alak suresinde. Gördün mü o kimseyi, engel olan kimseyi? Bir kulu namaz kılarken namaz kılana engel olan o kafiri gördün mü? Eraite en kana alel huda ev amara bit takva. Gördün mü o hidayet üzere ise ve takvayı emrediyorsa? Şimdi burada eraitenin Eraite ile kime hitap ediliyor? Kânen ismi nedir? Yani inkânen alel huda, o hidayet üzere ise o kim yani? Hidayet üzere olan kim? İki ihtimal çıkıyor ortaya. Peygamberimiz olabilir, Ebu Cehil içinde olabilir. O zaman şöyle olur mana. Yani Ebu Cehil hidayet üzere olsaydı, adam olaydı yani olmaz mıydı? İkisi de mümkün yani. Yani eraite inkân alel huda, o namaz kılana engel olana kadar, o kafir namaz kılana engel oluncaya kadar, inkân alel huda, adam olaydı da hidayet üzere olaydı daha iyi değil miydi yani? Bu tefsirdir, bu kıraat değil. Çünkü inkân alel huda kâne kânedir. Yani farklı bir okunuş yok. Bir ihtimal bu, kânenin ismi huve. Yani peygamberimize raci olabilir, peygamberimiz içinse o zaman mana ne olur? O Muhammed Mustafa hidayet üzere olduğu halde mi ona uyacak yani? Yani o kul, o namaz kılan kul hidayet üzere ise ne olacak? Ona engel olan o kafirin sonu o zaman ne olacak? Yani o kulumuz, namaz kılan kulumuz hidayet üzere ise o zaman kıyamet günü o kafir nereye kaçacak? Şimdi burada iki ihtimal, bundan sonraki ayet de öyle, yine iki ihtimal var. Eraite en kezzebe ve tevelle, gördün mü o yalan, o birinci manaya göre o kafir yalanladı ve sırtını döndü, yüz çevirdi gerçeklere. Burada o zaman mana Ebu Cehil olmuş oluyor. İkinci ihtimale göre peygamberimiz oluyor. Peygamber yalanlasa olacak iş midir yani bu? Böyle bir şey mümkün müdür? Manasına gelmiş olur. Bunlar manadır. Tefsirdir bu. Bunun kıraatla bir alakası yoktur. Kıraat demek neymiş? Kelimenin okunuşunda, harekelerinde fark olacak. Bunda öyle bir şey yok. İnkâne, inkâne yani. Bunda bir fark yok. Sadece biz orada kimi kastediyor? O diyor. O kim? O kim? Yani orada iki ihtimal çıkıyor. Peygamberimiz var. Bir de Ebu Cehil var. Peygamberimiz olursa mana şöyle olur. Ebu Cehil olursa mana böyle olur. İkisi de mümkün. Bu sadece tefsirle alakalı bir ilimdir. Bunun kıraatla bir alakası yoktur. Bu da karışmasın yani. Mesela biz bazen işte birinci ihtimale göre mana budur, ikinci ihtimale göre mana şudur diyoruz. Yani bu yani farklı kıraat herhalde zannetmeyin, bu kıraat değil. Bu tefsir. Bazen birkaç ihtimal çıkıyor. Bu Arapça ile ilgili bir konu. Aslında Arapça'da değil sadece, bu bütün dillerde var. Yani ya mesela hidayet üzere olsa o yani kim yani? O kim? Yani orada peygamberimiz de konu ediliyor, Ebu Cehil de. İkisini de kastediyor olabilir. Ebu Cehil hidayet üzere olsa olmaz mıydı yani? Ya da peygamberimiz hakkındaysa, peygamber hidayet üzere ise o zaman o Ebu Cehil, ona engel olan o Ebu Cehil o zaman nereye kaçacak yani? Bunlar tefsirle alakalıdır. Ne kıraatla alakası vardı ne de yedi harf meselesiyle alakası vardır. Şimdi kıraatte mana değişiyor mu? Yani evet, bazen değişiyor ama ekseriyetle değişmez. Bazen. Mesela ayette ey müminler izâ kumtum ile salâ fâgsilû vücuhakum ve eydiyekum ilel merâfik ve msahum bi ruûsikum ve ercûlekum ilel ka'beyn. Namaza kalktığınız zaman abdest alın. Ne yapacaksınız abdest alırken? Fâgsilû vücuhakum, yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum, ellerinizi ilel merâfik, dirseğe kadar. Sonra ve msahu bi ruusikum, başınızı mesedin. Şimdi burada ve ercule kıraatı sem'ada Ercule gelmiştir. Ercule. Erculi değil. Şiiler Erculi okur. Şaz kıraattır. Vemsahu bi ruusi. B'den dolayı ruus kelimesi ruusi olur. Kesreyle okunur. B çünkü harfi cerdir. Kendinden sonra gelen ismi cer yapar. Ruusi okutur. B ruus kelimesini ruusi okutur. Ondan sonra gelen kelimeyi de sen Erculi diye kesreyle okursan, ruusi Erculi şeklinde kesreyle okursan, yani esre olarak okursan, o zaman oraya atıf olmuş olur. O zaman mana şöyle olur yani. Vav atıf harfidir. O da en yakına atfedilir dersek, öyle okursak, o zaman başınızı mesedin ve ave ayaklarınızı da mesedin demiş olursunuz. Yani Erculi okursanız, yani şimdi efendim Arapçada kural en yakını atfetmektir. Genel kural odur. Doğru. Kural öyledir. Ama peygamber öyle okumamış yani. Ercule okumuş. Rivayet böyledir. Rivayet esastır. Kural değil. Kurallar sonradan çıkmıştır. Kur'an o kurallara göre gelmek zorunda değil. Ve zaten o kuralların içerisinde evet her genellikle yakın olanı atfedilir ama bazen uzağa da atfedilir. Yani mesela uzak dediğim bir daha belki kelime yani. Şimdi vemsahu bi ruusi bi ruusikum başlarınızı mesedin ve erculi kum ve ayaklarınızı da. Şiiler o yüzden ayaklarını mesederler. Yıkamazlar. Hatta Şam'da bir Şii camisine girmiştim. İmam Hüseyin'in kesik başının, mübarek başının orada olduğu rivayet edilir. Bir de Kahire de var aynı şekilde. Yani önce Şam'a gönderildi zaten. Ondan sonra oradan tekrar Kahire'ye gönderildiğine dair iki rivayet var. Hem Kahire'de mezarını gördüm hem Şam'da. İki yerde de mezarı var. Kesik başın mezarı. Hangisindedir artık bilemiyoruz da Allah bilir. Tarih ikisini de söylüyor. İşte o mescitte Şiiler oraya çok gelir giderler. Orası onların mescididir. Abdest alırken lavabolar böyle yüksektir. Yani şu göğsüme kadar. Ayağını kaldıramazsın. Ben uzun boylu olduğum halde ayağını oraya kaldıramazsın yani. Kasten öyle yapıyorlar. Yani yüzünü yıkasın, elini yıkasın, ayağını yıkayamasın yani. Diye. Ama ayağı kirli olanlar ne yapacak? Çamurlu olanlar mesela ne yapacak? Orada da ayrıca çeşmeler var, düşük seviyede. Orada ayağını yıkıyor önce Şii, ondan sonra kuruluyor, ondan sonra mesediyor. Bu kıraat farkından dolayı. Erculi okuduğu için. Yani size daha evvel demiştim, kelimenin son harfi çok önemlidir diye. Mana ona göre değişmektedir. Daraba zeydun dersen, başka daraba zeyden desen mana tamamen değişir. Zeydun desen zeyd dövmüş olur. Döven zeyddir. Zeyden desen zeyd dövülendir. Bir yani harekeyle mana değişir. O yüzden bu şaz kıraata göre Ercule diye okumaktadırlar. O zaman ayaklarını meshetmeleri gerekiyor. Halbuki Ehl-i Sünnet burada kurala bakmaz, rivayete bakar. Rivayete göre Peygamberimiz mütevatir rivayetlerde Ercule okumuştur. O zaman bir evvelkine atıf oluyor. O kelimeye değil, daha evvelki kelimeye. O da neydi? Fagsilu vucuhekum vucuhe. Vucuhe üstün. He harfi üzerinde harekesi üstündür. Vucuhu vucuhi değil. Vucuhe. Fagsilu vucuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum ellerinizi yani kollarınızı ilel merafiq. Oraya atfe oluyor. O zaman yani ayaklarınızı da yıkayın demiş oluyor. Çünkü yüz yıkanıyor. Kollar yıkanıyor. Oraya atfedersek Ercüle diye okuduğumuz zaman oraya atfetmiş oluyoruz. Yüze ve ele atfetmiş oluyor. İzah edebiliyor muyum? Yani aslında tahtada anlatmam lazım da. Neyse, zaten Arapça bilmeyen çok da lazım değil. Yani işte biraz anlayın yeter. Daha gerideki kelimeye yani atfetmek mümkün yani. Normalde kurallara göre en yakını atfetmek daha önceliklidir. Ama Peygamberimiz öyle okumamış. Daha geridekine atıf şeklinde okumuş. Ercüli dememiş, ercüle demiş. O zaman ayakları da yıkayın demek olur. Mana ne oluyor yani? Yüzünüzü yıkayın ve ellerinizi dirseklere kadar ve başınızı mesedin ve ayaklarınızı da yıkayın demiş oluyorsunuz. Ercüle diye okursanız. Yani kıraat-ı seb'ada böyle gelmiştir. Doğrusu da odur. Ve Peygamberimiz zaten ayağını yıkamıştır, meshetmemiştir. Ve yüz gibi bir uzuv, en az kirlenen uzuv yüzdür. Yüz yıkanıyor da ayağın yıkanmaması da pek mantıklı olmazdı zaten. Çünkü esas ayak kokuyor. Ayak kirleniyor, ayak yere basıyor. Ayak, işte ayak adı üzerine hep yerde geziyor yani. Yani yüz yere değmez, yüz tertemizdir. İnsanlar mesela birbirine kucaklaşırlar, yüzünü yüzüne sürterler. Değil mi? Yani kimse kimsenin iğrenmez çünkü yüz temizdir. Ama mesela birinin ayağını yüzüne sürter misin? Çünkü ayaktır yani adı üzerinde buna. Yani yüzünü yıkıyorsun, ayağı yıkamıyorsun, meshediyorsun. Hakikaten aklen de uygun değildir. Ayak yere basıyor, çamura basıyor, pisliğe basıyor yani. Ayağın messi uygun olmazdı zaten. Rivayette böyle gelmiştir. Dolayısıyla efendim işte kaideye göre, kaidenin yani kaidede genellikle en yakına atfedilir. O halde bunu yakına atfedelim, ayağı meshedelim diyemeyi, çünkü kaideler sonradan çıkmadır. Asıl olan Peygamberin okuyuşudur. Zaten o kaidenin yanında başka bir kaide de var yani. En yakını atfedilir ama bazen uzağa da atfetmek caizdir. Yani bir iki satır geriye, bazen 5-10 satır geriye bile atfetmek caizdir yani. Bu her zaman da var yani, kitaplarda en yakını atfetmiyor. Bazen ta 3 sayfa geriye atfediyor. Mesela diyelim ki, o tabii anlaşılan yerlerde. Mesela yani işte şu mesele 7 şarta bağlıdır diyor mesela. Ondan sonra başlıyor. El evvel şu, es sani şu, ve sali şu. Mesela ta 10 sayfa sonra diyor ki ve rabi mesela şudur. Yani dördüncüsü, dördüncü şart şudur. Ta oraya atfediyor yani. Ta 10 sayfa geriye atfediyor. Yani bu var. Her zaman bunu okuyoruz biz. Böyledir bu. Onun için Şiilerin böyle ısrar etmesinin bir gereği yok. Rivayete bakmak lazımdır. Ve rivayette de ercüle olarak gelmiştir.
Hanefi Şafii'nin kestiğini yapıyor. Şimdi burada Şia mesela bu ayağın mest konusunda muhakkak ki onlar da alimdir. Bizim onların arkasında namaz kılmamız da bu diğer meseleler gibi Şafii ve Hanefi birbirini kabul etmesi gibi arkalarda namaz kılabiliyor.
Yani mesela onlar ayağını mest ettiği için bize göre abdestsizdirler. Abdestleri tamam değildir. Bu durumda arkalarında namaz kılmamız caiz olur mu? Tartışmalı bir konu. Yani bir görüşe göre kişi kendi mezhebinden mesuldür. Kendine göre o abdestsiz ise onun arkasında namaz kılamaz. İkinci görüşe göre imam kendi mezhebine göre abdestli ise onun arkasında namaz kılınır. Ve Şimdi Ehl-i Sünnetle Şia arasında kavgayı çoğaltmamak, bunları birbiri arkasında namaz kılmıyorlar dedirtmemek için, ikinci görüşe göre amel edilse Şia'nın gulatından, aşırılarından olmamak şartıyla. Yani eğer gerçekten de İmam Cafer Sadık Hazretleri bu görüşteyse, İmam-ı Azam'ın hocasıdır yani, İmam-ı Azam onun arkasında namaz kılmıyor muydu? Ama onun görüşü bu mudur tabi, ona da ayrıca bakmak lazım. Yani Şia'da başka alimler de var. Acaba bu sonraki alimlerin görüşü müdür, yoksa esas mezhebin imamının da görüşü bu muydu yani? Onu da ayrıca incelemek icap eder tabi, gerekirse incelenir. Ama eğer İmam Cafer ayağını meshediyorduysa, İmam-ı Azam onun arkasında namaz kılar yani. Hocasıdır yani. Ve böyle bir zamanda özellikle işte bunlar birbiri arkasında namaz kılmazlar dedirtmemek icap eder. Şimdi böyle kıraat farklılıklarından istifade ederek müsteşrikler çeşitli iftiralar atmaya çalışmışlardır. Yani sanki Kur'an'ın yazımında bir sorun var, işte bir takım şüpheler var gibi farklı kıraatleri bahane edip şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim sadece yazılı değil, aynı zamanda ezberlenmiştir, ezbere gelmiştir. Onun için gayet güzel de bilinmekteydi. Yani o kelime nasıl okunur? Evet, harekeler yazılmadı. O zaman hareke yoktu. Ama ezbere biliniyordu. O kelimenin okunuşu ezber olarak biliniyordu. Dolayısıyla da müsteşrikler ne kadar ortalığı karıştırmaya çalışsın, yani ciddiye almaya değecek bir iddia yoktur ellerinde. Mesela bazı rivayetlerde Muhammed bin Ka'b diyor ki, İbn Mesud, Ubey bin Ka'b ve Zeyd kıraatleriyle yazılmış 3 mushaf gördüm ve bunlarda bir farklılık görmedim diyor. Yani 3 değişik mushaf okudum, farklı kıraatlere göre yazılmış, bir şey görmedim yani, bir mana farkı bir şey görmedim. Kıraat dediğim gibi bir güzelliktir. Ama şu anda da artık kıraat ilmi sadece bu işin bu işe ömrünü verenler tarafından tahsil ediliyor. Genellikle tahsili terk edilmiştir. Yani buna özel merakı olanlar, mesela Şam'da ben oradayken bir hoca vardı, kıraat aşarıya göre ders veriyordu. Bir hoca gördüm mesela, çok öyle fazla, diyelim ki fıkıh hocası çok görürsün, hadis hocası çok görürsün, tefsir hocası çok görürsün, ama kıraat hocası çok bulmazsın. Çünkü yani bir bakıma sadece kelimenin farklı okunuşuyla ilgili bir ilim dalı. Biraz işte kaç met miktarı, yani kaç elif miktarı uzatacağız, kısaltacağız falan, bunlarla ilgili olduğundan dolayı çok da fazla bir bu işin talebesi yoktur. Çok da ehemmiyetli bir şeydir de diyemeyiz yani buna. Evet, bu kıraatlar hepsi de mütevatirdir. Özellikle de 7 kıraat daha da meşhurdur. Rivayete dayanmıyor, mütevatir bir rivayete dayanmıyor. Yalnızca gramer kaidelerine göre, demin dediğim gibi, yani mesela gramer kaidelerine göre en yakını atfetmek daha uygundur. O zaman işte vemsahu bi ruusikum ve erculikum şeklinde okunması. Bu tarzda okumalar şaz kıraat denir bunlara. Şaz yani mütevatirin dışına çıkan, rivayeti esas almayıp gramer kaidelerini esas alan, kendinden daha kuvvetli rivayetlere zıt olan demektir. Yani mesela şaz hadisler var, usul hadiste göreceğiz. Şaz hadis kendinden daha sağlam sika ravilerin rivayetine aykırı rivayetler. Kendinden daha sağlam olan ravinin hadisine aykırı bir hadis söylüyor mesela. Bunlar şazdır. Onun gibi tabii şaz hadis yani zayıf hadistir. Normalde sahih bile olabilirdi. Sika bir ravi ise sahih bile sayılabilirdi ama kendinden daha sika olan bir ravinin rivayetine muhalif olduğu için şaz sayıyoruz. Bu şaz hadis, şaz kıraat de mütevatir rivayetlere aykırı olan kıraatler. Yani Efendimizin okuduğu tarza aykırı. Öyle bir rivayet, sağlam bir rivayet mevcut değil. Mütevatir seviyesinde sağlam bir rivayet mevcut değil. Ama işte gramer kurallarına göre bu böyle de okunabilir. Tamam da öyle bir rivayet yok. Okunabilir ama mümkün yani, ama öyle bir kıraat, öyle bir rivayet yok. O halde öyle okuyamazsınız. Çünkü Arapların bir lafı var, yani bu irab dediğimiz olay, yani kelimenin son harfinin harekesi özellikle birkaç türlü okunabiliyor ki yani. Yani istediğin gibi okuyabilirsin kafana göre, takdirler yaparsan. Burada şunu mesela, başında şu kelime yok ama şu kelime var gibi kabul edip şöyle okuyayım dersen oluyor yani. Takdir ediyorsun, sen kendiliğinden bir kelime ilave ediyorsun. Bunlar zaten normalde olan şeylerdir. Orada da öyle düşünebilirsin. Burada ben bir kelime takdir edeyim kendimden, yani bir kelime koyayım oraya, öyle var gibi kabul edeyim çünkü müsait. Müsait. Takdir edeyim, ondan sonra da ondan sonra gelen kelimeyi o zaman şöyle okuman gerekiyor. Değiştirmen gerekiyor yani. Yani mümkün yani, bu her kelimede mümkün yani bu. Çok yerde mümkün daha doğrusu. O zaman herkes böyle kurallara göre düşünüp de yani ben bunu böyle de okuyabilirim derse, o zaman her kelimede 3-4 tane ihtimal ortaya çıkar. Halbuki kıraat böyle bir şey değil. Bazen bir kelimede var, bir sayfada bir kelimede, iki kelimede, bazen hiç yok. Böyle bir şey kıraat neye dayanıyor? Hadise dayanıyor. Rivayet var. Rivayet yoksa gramer kurallarına göre, kendi kafasına göre burada şunu ekleyeyim, bunu çıkartayım, böyle düşüneyim, böyle düşünürsem bu böyle mana böyle olur, o zaman çok ihtimaller çıkar, böyle olmaz. Yani kıraatte rivayet esastır. Demek ki kıraatler iki kısım yani. Mütevatir kıraatler, şaz kıraatler. Mütevatirler rivayetle gelmiş, mütevatir rivayetle gelmiş olanlar. Şazlar da mütevatirlere aykırı, gramer kurallarına göre düşünülmüş olan kıraatler. Bunların bir kıymeti yoktur. Mütevatir olanlar 10 tanedir. Daha evvel ifade ettim. Ve bunlardan 7 tanesi özellikle meşhurdur. Ebu Bekir bin Mücahit bunları toplamıştır. Kıraat-ı Seb'a diye bir araya getirmiştir hepsini. Böyle bir hizmet yapmıştır. Bu 7 kıraat, en önemlileri olan 7 kıraat. Bu kıraat alimleri kimlerdir? Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebi Nuaym. Mesela birinci imam budur. Ölümü Hicri 169. Yani peygamberimizden aşağı yukarı 160 sene sonra filan ölmüş olan bir alim. Bunda tabi bu kıraat imamlarının ravileri olur, talebeleri olur. Onlar rivayette bulunan iki kişi ise şunla, mesela Kalun'la Verş. Yani İmam Ebu Abdurrahman Nafi'dir, Nafi kıraati. Ama ondan birçok rivayet olabiliyor bazen. Bir imamdan birkaç rivayet oluyor. Bu imamların iki büyük talebesi, iki büyük ravi. İşte mesela bununki Kalun'la Verş. İkinci imam mesela Abdullah İbni Kesir. Bu da kıraat imamıdır. Bunun da yine kendinden rivayetler var. El-Bezzi rivayetiyle Kumbul rivayeti. İki rivayet gelmiş kendinden. Üçüncü imam Ebu Amr. Bundan iki tane rivayet ve iki ravi var. Ebu Amr Hafs ve Ebu Şuayb Salih. Onların rivayetleri var. Dördüncü imam Abdullah İbni Amr Ed-Dimeşki. Bundan da Hişam bin Ammar rivayeti var. Bir de Abdullah bin Ahmet rivayeti var. Beşinci imam Ebu Bekir Asım El-Kufi. Bundan da iki tane rivayet var. Hafs rivayeti ve Ebu Bekir Şube bin Ayyaş El-Kufi rivayeti var. Altıncı imam Ebu Ammar Hamza. Bundan iki tane ravi var. Halef bin Hişam el-Bezzar ile Hallad bin Halid el-Kufi ravi. Bunlar ravileri yani. İki önemli ravisi. Yedinci imam Ali bin Hamza, Ebu'l-Hasan el-Kisai el-Kisai yani kafile. Bundan da iki tane ravisi var. Ebu'l-Haris ile Ebu Amr Hafs. Şimdi tabi daha diğerleri de 8. imamda Halef bin Hişam, ilk 7'si meşhur. Bu üçü de onlar kadar meşhur değil. 9. imam Ebu Cafer, 10. imam da Ebu Muhammed Yakup. Şimdi Müslümanlar şu anda dünya Müslümanlarında en fazla bir 3 kıraat kullanılıyor. Bu üçün de en fazla kullanılan Asım kıraatıdır. Şu an okuduğumuz Asım kıraatıdır. Bütün mushaflar Asım kıraatına göre basılıyor. Dünyadaki basılan mushafların işte 99,99'u hemen hemen Asım kıraatına göredir. Ama diğer kıraatlerden de basılanlar dünyanın değişik yerlerinde, mesela Sudan'da Ebu Amr kıraati. Sudanlılar Ebu Amr kıraatına göre daha çok. Ama az kullanılan bir, yani bir tek Sudan'da bazı bölgelerde. İkinci kıraat Nafi kıraati. Kuzey Afrika'da Nafi kıraatine göre okunuyor. Ama dünyanın %99'unda Müslümanlar arasında Asım kıraatına göre, rivayeti Hafs'a göre. Yani iki rivayet vardı hani Asım'dan, İmam Asım'dan iki rivayet vardı. İşte o rivayetlerden de en fazla Asım Hafs rivayetine göre okunmaktadır. Dünyada şimdi diğerleri artık terk edilmiştir diyebiliriz. Ama bu işin uzmanları tabii değişik kıraatler biliyorlar. Ona göre bazen okuyorlar yani. Bu da bir güzellik katıyor. Mesela diyelim ki Abdüssamed gibi bazı önemli kariler, bunlar mesela okurken geriye alıyor, bir daha okuyor, geriye alıyor, bir daha okuyor. Bizim Türkler de herhalde bu adam okumayı bilmiyor. Herhalde hatalı okudu, geriye döndü, bir daha okuyor zannediyor. Halbuki adam kıraat göstermek istiyor. Yani mesela onlarda şunu görüyorsunuz. Bir kelimeyi farklı okuyor. Mesela diyelim bir sayfa okuyor. Belki iki sayfa, üç sayfa okuyor. Hep aynı, hiç yani farklılık yok. Bazen bir kelimeyi tekrar ediyor. Farklı şekilde. Mesela o Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı kendine davet ederken ve kâlet heytelek, dedi ki kadın yani Yusuf'a, heytelek, gel beri yani dedi. Heyte mesela bunu okuyor şimdi Abdülsamet, tekrar geriye dönüyor ve kâlet heytelek diyor. Heytelek dedi yani, heyte değil, heytu. Ondan sonra mesela bir daha geriye dönüyor, heytelek diyor. Yani kelime aynıdır. Hayyen kesreyle okursan o zaman hi dersin, hi telek. Fethayla okursan heyt, sonunu fethayla okursan heyte, dammayla okursan heytu. Bu şekilde bunları şu anda bu işin işte ömrünü bu işe verenler, sesi güzel olanlar, ses, tabi ses güzel, bizim Türkiye'de yalnız yani bizim hafızlarımız yalnız Kur'an ezberler, Kur'an okuyanlarımız da sesi güzel olanları, yalnızca ses güzelliği vardır, ilim yoktur yani. Ama Araplarda bunu, ayrıca bunun okulları var, kıraat aşareye göre ders görüyorlar yıllarca, ona göre okuyorlar yani. Yani bugün kari dendiği zaman, işte kari, şeyh falan filan, Abdülsamet mesela dediği zaman, yani demek istiyor ki bu yani yıllarca eğitim görmüş, 10 kıraatı da okumuş bir adamdır demek istiyor yani. Yani öyle normal okuyanlara kari, şeyh filan demezler yani. O sesi güzel yani, o kadar yani onun. Bunlarda ilim de var yani. Bunlar yani ilim derken fıkıh, hadis değil de bunun ilmini biliyor. Bütün kıraatleri yıllarca hepsini tek tek üzerinde çalışmış. Mesela ben Şam'da gördüm. O dediğim alimden bir talebesi vardı. En büyük talebesi oydu. Ders alıyordu. Önce onun dersini veriyordu. Sonra o diğerlerine ders veriyordu. Eski hocaların usulü odur. Yani hoca büyük talebeye ders verir. Sonra o diğer talebelere ders verir. Hoca hepsine ders vermez. Zaten de zamanı yetmez de, artık yaşlanmış da tabii, yoruluyor da. Mesela o şöyle bir kıraata göre okuyordu o kelim. Nerede fark varsa, hepsini okumaya gerek yok zaten. Diyelim ki mesela bir sayfada iki yerde fark var, kıraat farkı var. O iki yer sadece. Böylece bütün sayfaları tek tek yıllar içerisinde bitiriyor. Oraya mesela onu okuyor önce. Normal diyelim ki Hafs kıraatına göre. Hafs rivayetine göre, yani Asım kıraatını Hafs rivayetine göre okuyor mesela. Normal bizim okuduğumuz gibi yani. Ondan sonra diğer kıraata geçiyor. Gene baştan bir daha alıyor. Orayı diğer kıraata göre okuyor. Ondan sonra bir daha alıyor. Bir daha diğer kıraata göre okuyor. Bir daha alıyor, diğer kıraata göre okuyor. Bir daha alıyor, diğer kıraata göre okuyor. O kelimeyi bitiriyor, ondan sonra geçiyor diğer kelimeye. Tabii böyle yıllar sürüyor yani. Her gün derse giriyor. Her gün böyle işte bir yarım saat filan o sayfayı bitiriyor. Bu şekilde kıraat aşarayı bitirmiş oluyor. Yani tatbikini yapıyor o kelimeyi. Hoca da bazen takılıyor. Asıl hoca, o da takılıyor mesela. O öyle miydi diye. Ben takıldım, hemen açıyor orayı. Bakıyor öyle mi değil mi, tamam diyor. Çünkü akılda kalmaz hepsi. Açıp bakması gerekir yani. Hocanın da açıp bakması gerekir. Çünkü o rivayettir yani. Rivayet öyle gelmiş. Onun bakması gerekiyor. Hoca yıllardan beri aynı kitabı ders verdiği halde yine bakması gerekiyor. Açıyor hemen orayı, kontrol ediyordu böyle. Ha, tamam diyordu, geç diyordu. Aklında kalmıyor hocanın da hepsi. Kıraat bu. Yani, evet, Kur'an'ı ilimlere gelince onu da kısaca bu esbab-ı nüzulu anlatalım ve bitirelim. Esbab-ı nuzul, yani nuzul sebepleri, esbab kelimesi sebebin çoğuludur. Nuzul sebepleri demek, bir ayetin sebebi nuzulünü bilmek veya sebeplerini, bazen iki sebep de olabilir. Ya da bir sebep birkaç ayetin sebebi nuzulü olabilir. Yani bir sebep birkaç ayetin sebebi nuzulü. Hatta bir surenin sebebi nuzulü olabilir. Yani mesela kısa sureler, bir olay olmuştur, o olay üzerine gelmiştir. Mesela diyelim ki peygamberimizin aleyhinde konuşuyorlardı. Efendimiz çok üzüldü. O onların iyiliği için çalışıyor. Onlar da aleyhinde konuşuyor. Çok üzüldü. Başına çekti yorganı, battaniyeyi, neyse. Böyle yani üzüntülü üzüntülü yatıyordu. Allah-u Teala emretti. Dedi ki ya eyyuhel müzzemmil kum. Kumil leyle illa kalile. Ey o laflardan dolayı üzülmüş, örtüye bürünmüş yatan habibim, böyle laflar duyduğun zaman yatmayacaksın, kalkacaksın, tam tersine. Onlar zaten senin moralini bozmak istiyorlar. Senin moralini bozup seni yatırmak istiyorlar. Seni tuş etmek istiyorlar. Böyle konuşa konuşa konuşa konuşa senin aleyhinde. Yani sen Allah belanızı versin deyip çekip gidersin buralardan. Ya da bırakasın bu işi. Ne biçim insansınız siz diyesin. Moralin bozulsun, yıkılasın istiyorlar. Bu durumda yapman gereken şey tam aksine ayağa kalkmaktır, yatmak değil. Geceliğin kalk, nısfehu, yarısı kadar, evin kus minhu, ya da biraz azalt, evzit aleyh, azıcık üzerine ekle, yani yarısından biraz fazla, yani dörtte iki, mesela dört üzerinden düşünürsek, dörtte iki yani yarım, biraz azalt yani dörtte bir, biraz arttır yani dörtte üç. Bu arada böyle bir şey. Kalk namaz kıl. Verettil Kur'an'ı tertiyle, Kur'an oku yani namaz kılarak Kur'an oku buyurdu. Şimdi bu ayetin demek veya bu surenin başının en azından birkaç ayetin sebeb-i nuzulü neymiş yani? Hatta surenin büyük bir çoğunluğu yani bundan dolayı geldi. Tamamı da diyebiliriz. Yani son ayet dışında. Bununla ilgili geldi. Demek bu surenin sebebi nuzulü ne oluyor? Bu olay. Buna sebebi nuzul diyoruz. Mesela diyelim ki vahiy kesildi bir ara. Peygamberimizin ilk peygamber olduğu zamanlarda vahiy kesildi. Efendimiz çok üzüldü. Zaten derdi başından aşkın. Herkes laf söylüyor. Çok üzülüyor. Kendini tek rahatlatan şey vahyin gelmesi, Cebrail'in gelmesi onu rahatlatıyor. Rabbim benle beraber, gerisi önemli değil diyor, rahatlıyor. Vahiy de kesildi. Bu sefer peygamberimiz üzüldü. Acaba Allah bana kızdı mı, artık vahiy göndermi, hata mı ettim acaba? Böyle 12 gün diyen rivayetler var. İşte 20, 30, 40'a kadar çıkıyor rivayetler. 40 gün kadar vahiy gelmemiş. Ve sonra vedduha geliyor. Rabbin sana darılmadı. Mâ vadda'aka rabbuke ve mâ kale. Sana darılmış değil, seni bırakmış da değil. Yani kafirlerin elinde seni bırakacak değil. Senin Rabbin seni koruyacaktır. Sen üzülme. Velel âhiretu hayrun leke minel ule. Gelecek günler senin için daha iyi olacak. Üzülme ey Resulüm. Velel sevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana ileride verecek ve sen razı olacaksın. Elen meşrahta da mesela ve rafa'na leke zikrak, senin şanını, adını yükseltmedik mi? Yani yükselteceğiz. Yani senin adın dünyanın her tarafında bilinen isim olacaksın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye dünyada senin adın çınlayacak. Yani üzülme, o günler gelecek. Seni Rabbin bırakmış değil, sana bir müddet vahiy kesti, sebebi hikmeti var. Ama seni bırakmadı yani. Rabbin seni bırakmaz. Böyle şeyler aklına getirme. Bunlar sebeb-i nuzul işte. Şimdi biz bu sebeb-i nuzulleri bilmezsek ayetleri doğru anlayamayız. O yönden önemli. Sebeb-i nuzulleri bilmenin çok faydası vardır. Ama her ayetin sebeb-i nuzulü var mıdır? Hayır. Hepsinin olması gerekmiyor. Yani sebeb-i nüzulü nedir onun? Sebeb-i nüzulü olmayanların sebeb-i nüzulü. Yani sebeb-i nüzulü olmayan ayetler çok, çoğunluğu böyledir. Yani sebeb-i nüzulü gerekmez. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yani sebeb-i nüzule ihtiyacı yok. Yani göklerin, yerin mülkü Allah'ındır. Yani bunun sebeb-i nüzulü olması gerekmiyor zaten. Allahu la ilahe illa hu. Yani sebeb-i nüzul olması gerekmiyor. Allah'tan başka ilah yok. Yani bunların sebeb-i nüzulü nedir? Sebeb-i nüzulü Allah'ın onu indirmek istemesidir. Bir olay olduğu için değil. Allah o manayı bize vermek istemiş. İkra bismi rabbikellezi halak. Değil mi ilk ayetler? Yani sebeb-i nüzulü var mı? Yok, sebep bir olay olmuş değil. Oku yaratan Rabbinin adıyla. Yani Allah bunu söylemek istemiş, söylemiş. Hadise bu. Söylemek istemiş, söylemiş yani. Sebeb-i nüzulü yok yani. Sebeb-i nüzulü Allah'ın onu indirmek istemesi. Bir olay değil yani. Ve çoğunluğu da böyledir. Yani her ayetin sebeb-i nüzulü yoktur. Olması da gerekmiyor. İlk zamanlarda tefsir ilmi dendiği zaman akla bu gelirdi. Yani hangi ayet hangi olay üzerine inmiştir onları bilmek, tefsir alimi olmak gibiydi. Yani eskiden eski tefsirciler, tabi'in, tebe'ut tabi'in, hatta sahabeden yani, böyle bizim gibi uzun uzun tefsir yapmazlardı yani. Zaten ekseriyetle manayı anlıyordu herkes. O zaman bir tek sebeb-i nüzulü bilmek gerekiyordu. Rivayeti bilmek lazımdı. Onu da zaten alim söylediği zaman zaten gerisini halk anlıyordu. Ve böyle çok genişletme ihtiyacı da duymuyorlardı. Zaten insanlar İslam'ı yaşıyor. Zaten Kur'an'ı az çok anlıyor ana hatlarıyla. Yani yeterli, gerisini de artık alim olmak isteyen çalışsın üzerinde gibi bir anlayış vardı. Yani ilk yazılan tefsirler çok kısadır mesela. Yani böyle birkaç kelime, bir iki cümle filan. Şimdi mesela bizim anlattıklarımızı sen yazmaya kalksan her iki üç ayet bir cilt kitap eder yani neredeyse. Hadi bir cilt etmesin de yarısı etsin ya. Yani ama sahabe döneminde böyle değil, tabi döneminde böyle değil. Yani ilk başlangıçta tefsir ilmi, tefsir alimi dendiği zaman daha çok o rivayetleri bilmek anlaşılıyor. Bazı zor kelimeleri bilmek ve o rivayetleri bilmek. Hangi olay üzerine gelmiştir? Demek ki o zaman buna çok önem verilmiş. Yani diyebiliriz ki tefsir ilminin birkaç dal varsa, yani ilk dallarından birisi bu. Yani bazı garip kelimelerin manası soruluyordu sahabe arasında. Bunlar merak ediliyordu. İbn Abbas'ın bile mesela bilmediği garip kelimeler vardı. Onu mesela merak ediyordu. Bilenler buldu mu soruyordu. Yani bu kelime ne Arapçada? Bilemiyor. İbn Abbas bile yani bilemediği kelimeler vardı. Çünkü o yok. Onlar kullanmıyor o kelimeyi. Kureyş'in bilmediği kelimeler. Yani evet Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi üzerine gelmiştir ama bazen başka lehçeleri de kullanmış Kur'an-ı Kerim. O yüzden İbn Abbas'ın bile bilmediği kelimeler vardı ve onunla başladı diyebiliriz yani tefsir ilmi. Bu kelimenin manası ne? Yani tefsir ilminin ilk ele aldığı konu hemen hemen bu. Ondan sonra da bu sebeb-i nuzul. Peki bu ayet niye geldi? Yani ilk konuşmalar tefsirle ilgili, ilk konuşmalar bunlarla ilgili. Bu kelimenin manası şu, sebeb-i nüzulü de bu. Ondan sonra da yani eğer ahkam ayeti ise mesela içerdiği hükümler, şunu içeriyor mu içermiyor mu, bunlar sonraki konular olmuştur. Tefsir ilminin yani ilk ele aldığı konular bunlar olmuştur. Mesela Muhammed İbn Sirin Kur'an'dan bir ayeti Ubeyde bin Selmani'ye soruyor. O da diyor ki bırak bu işleri. Allah'tan kork diyor. Bunu bilenler diyor kayboldu gitti diyor. Yani kendisi bilen insanlardan olduğu halde yine de korkusundan yanlış bir şey söylerim diye diyor asıl bilenler ben onlardan değilim. Asıl bilenler diyor gitti. Tabii şimdi bunu aslında böyle söylemek de belki tevazu, belki takvadan kaynaklanıyor ise de fakat herkes böyle derse o zaman ilim gelişmez ve sonraki nesiller tam cahil kalır yani. Yani mesela diyelim ki bazı ayetleri alimler tefsir etmese, adam gibi açıklamazsa sonuçta insanlar buna bir mana verecek yani. Daha kötü olacak. Yani hiç cahillerin eline mi kalsın? Mecburen onlara yol gösterecekler. Yani bu olabilir, şu da olabilir. Mana, iki ihtimal, üç ihtimal var. Hiç olmazsa alim yani bilir yani ya şudur ya şudur. Ama cahile kaldı mı cahiller bin tane şey söylerler. Yani bu gibi tavırlar da aslında çok da isabetli değil yani. Yani bilenler gitti. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Yani bilenler gitti deyince şimdi o zaman kimse kimseye soru sormasın mı? Şimdi o zaman mesela bilenler gittiyse o zaman bugün zaten bilen dünyada hiç yoktur o zaman. Değil mi yani? Bilenler o günden de yani ta tabiin döneminde yani bilenler gittiyse yani o zaman bugün dünyada bir tane bilen yoktur. O zaman kimse konuşmasın, kimse tefsir yapmasın. Ama tarihimiz boyunca tefsir yazılmıştır. Yani bu tavrı her alim göstermemiş. Açıklama yapmış. Bilmiyorsa bilmiyorum demiş. Ama bilenler gitti artık konuşmayalım bu konularda. Bu tavır da aslında ilmin önünü kapatıcı, Kur'an'ın mesajının anlaşılmasını engelleyici bir tavırdır. Böyle her okuduğumuz böyle takva gibi görülen cümleler de bazen de takva değil yani. Yanlış da olabilir yani. Bu gibi tavırların hepsi de doğru değil. Sebeb-i nuzulü bilmemizin bize nasıl bir faydası var? Bir kere hikmetini anlarız. Yani o ayetin hikmeti ne? Onu anlamamıza yardımcı olur. İkincisi, manayı anlarız. Şüphelerden kurtuluruz. Mesela şu ayet geldiği zaman bakın sebeb-i nuzulü bilmeyen yanlış anlamış. Ayette Leyse alellezine amenu ve amilus salihat cunahun fima taimu buyuruyor. O iman eden ve salih amel işleyenlere günah yoktur. Hangi meselede günah yoktur? Tattıklarında, yediklerinde, içtiklerinde, tattıklarında günah yoktur. Şimdi buna göre o zaman içki helal olmuş olur. Şimdi ayetin sebebi nuzulünü bilmezsen, iman etmiş, salih amel işlemiş olan kimselere tattıklarında günah yoktur. Ayetini okursan ne anlarsın? O zaman domuz eti de helal olur, içki de helal olur. Çünkü tadıyorsun domuz etini de, içkiyi de tadıyorsun. Ki bu ayetin sebebi nuzulünü bilsen böyle anlamazsın. İşte mesela sebebi nuzulünü bilmeyen birisi yanlış anlıyor. Hatta sahabeden mesela Osman bin Mazun ile Amr bin Ma'dikerb adında iki kişi mesela yanlış anlıyor ve şarap caizdir diyenler olmuş bunların içerisinde. Ayeti yanlış anladığı için. Tattıklarında yani günah yoksa o zaman şarap da caizdir gibi bu kadar hata. Halbuki ayet niçin geliyor? Ayetin geliş sebebi şu. Kendisinden sorulmuş peygamberimize şarap haram edildiği zaman ritsun min ameli şeytan denildiği zaman yani şarap kumar şeytan işi pisliktir. İnnemel hamru vel meysir ayeti yani. Bu ayet geldiğinde şeytan işi pisliktir buyurulduğunda o zaman demişler ki ya Resulallah bu evvelce ölenler ne olacak? İçimizden kimileri Müslümandı Onlar daha bu ayet gelmeden, yani şarap haram olmadan öldüler. İlk Müslümanlardan mesela bazıları daha şarabın haramlığı hükmü gelmemiş, onlar içiyorlardı. Bunlar cehenneme mi gidecekler ya Resulallah? O zaman ayet geliyor işte. İman eden, salih amel işleyenlerin önceki içtiklerinden dolayı yani cünah, yani günah yoktur. Çünkü o zaman daha hüküm gelmemiş. Yani kanunsuz suç olmaz. Kanun daha gelmemiş ki suç olsun yani, günah olsun, cehennemlik olsunlar. Ayet bununla ilgili. Şimdi mesela sebebin uzunu bilirsek bunu anlıyoruz. Ayeti anlıyoruz. Yanlış mana ve vermekten kurtuluyoruz. Sebebin uzunu bilmemişler bunlar. Demişler genel olarak, yani Allah-u Teala buyuruyor ki iman eden, salih amel işleyenlerin tattıklarında günah yok. O zaman demek ki her yiyecek, içecek Müslümana caizdir yani. Böyle anlıyor. Sebebin uzunu bilmemenin zararı. Bilhassa ahkam ayetlerinde önem kazanıyor yani. Ama aslında tabi sadece orada değil, her zamanda sebebin uzunu bilmek faydalı. Mesela bir diğer faydası, hasır tevehhümünü bertaraf ederiz bu sayede. Yani bu ayet şuna aittir, şunla ilgilidir sadece ve sadece dememizi engeller. Sebebin uzunu bildiğimiz zaman bu, yani bu ayette işte şu şu şu söyleniyor, sadece bunlar o halde dememizi engeller sebebin uzunu bilirsek. Mesela geçen de tefsir dersinde En'am suresini işliyoruz ya, orada ne buyuruyordu? Bana vahyedilenlerin içerisinde ancak meyte, leş yani, demi mesfuh, akıtılmış kan ve domuz eti ve de Allah'tan başkası namına kesilenler rı haram olarak buluyorum buyuruyordu. Öyle değil mi? Şimdi mesela ben bundan başka yani haram bulmuyorum bana vahyolunanların içerisinde. Şimdi sebebin uzunu bilmezsen nasıl anlarsın bunu? Demek ki 4 tane haram var, başka haram yok. Bu kadar. Halbuki öyle değil. Bak Maide suresi 3. ayete. Orada bir hayvan tarafından vurulmuş, öldürülmüş olan, damdan düşmüş, ölmüş olan, boğulmuş, ölmüş olan. Gerçi bunlar da yine bu ayetin kapsamına girer. Çünkü ayette meyte diyor. Bunlar da ölü meytedir. O kapsama giriyor ama Kur'an'da olması da şart değil. Mesela hadislerde diyelim ki mesela iğrenç hayvanların ya da mesela avcı hayvanların, etoburların haramına dair deliller var. Ama bu ayette geçmiyor. Mesela fare diyelim ki ayette, ayetin kapsamına girer mi? Rics, domuz eti için فَاِنَّهُ رِجْس, pisliktir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki bu ayete göre bütün pislikler haram. O halde fare de pislik sayılmalı değil midir? Sayılmalı. O kapsama alınabilir. Ayetin kapsamına girer. Ve başka ayette mesela ve وَاُحِلَ لَكُمُ طَيِّبَتْ, size tayyipler helal edildi buyuruyor. Temizler yani. Dolayısıyla habais olanlar haram edildi diyor. Habis, pis olanlar. Fare de habislerdendir herhalde yani. Murdarlardandır. Mesela peygamberimize kipri soruldu. Kipri murdardır dedi. Tarihe benzer zaten kipri. Elhasılı kelam şunu söylemek istiyoruz. Bu En'am suresinin ayetine dayanarak haramlar dörttür, beşincisi yoktur denilemez diyenler olmuştur. Yanlış yapmıştır. sebeb-i nuzulu bilmeden konuşmuştur. Ayetin sebeb-i nuzulu nedir? Ona bakarsak o zaman anlamı doğru anlarız. Yalnız bu dördüne hastır haramlık, başka haram yoktur. Burada hasır vardır, yani ona yalnız bunlar demek istiyor diye anlamayız. Yanlış anlamaktan kurtuluruz. Ayetin sebeb-i nuzulu ne? Kafirler diyordu ki kendi kafalarına göre, işte mesela 5 defa doğuran deve 5.sinde dişi doğurursa artık bu haram olur. Kafalarında uydurmuşlar. 10 defa doğurursa yine haram olur. 10 defa dişi deveyi döllemişse erkek deve, o da haram olur kişinin kendine. Artık onlar putların malıdır gibi. Böyle deve normalde helal, helal hayvanı haram etmişler. Aslında Yahudilerden biraz etkilenmiş olabilirler. Yahudiler de çünkü bazen görüşüyorlardı. Yahudilikte deve haramdı. Çünkü çift tırnaklı değil, tek tırnaklı deve, o yüzden. Ya çift tırnaklı ve de geviş getiren hayvan olması gerekiyor. Yahudilere göre helal olması için. Bir özellik varsa haram olur. İki özelliğin ikisinin aynı anda bulunması lazım. Sığır ve koyun, keçi hariç. Onlarla ilgili ayrı hüküm var çünkü. Bunlar diyorlardı, işte böyle şeyler söylüyorlardı. Yani buna göre mesela filan deve, falan deve haram oluyor. Mesela o deve haram ama filan deve helal. Niye? 5 defa doğurduğu zaman 5.si dişi ise, 5. deve dişi, 5. doğurduğu hayvan dişi ise haram oluyor. Niye daha evvel helal olan şey nasıl harama dönüşüyor yani? Ya bu haramsa haramdır, helalse helaldir. Yani 4 defa doğurursa helal ve 5. doğurduğunda dişi doğurmaz, erkek doğurursa helal, dişi doğurdu mu haram. Yani bu nasıl bir mantık? İşte onlar böyle şeyler söylüyorlardı. Ayet onu reddetti. De ki dedi, de ki ey Resulüm o müşriklere, de ki ben bana gelen vahide böyle bir şey görmüyorum. Böyle 5 defa doğurunca 5.si dişi olunca haram olur falan, ben böyle bir hüküm görmüyorum. Ben bunları görüyorum. Yani siz, demek istiyordu ki yani siz meyteyi yiyorsunuz. Mekke'nin müşrikleri meyteyi yerdi. Domuz momuz hiçbir şey takmazdı, yerdi. Domuzu yiyor, meyteyi yiyor, Allah'tan başkası namına kesilenleri yiyor. Akıtılmış kanı da yiyor. Yani haramları yiyor yani. Ayet onların çelişkisini ve Allah'ın helallerini haram ettiklerini, haramları da helal ettiklerini anlatmak için gelmiş. Onları reddetmek için gelmiş. Yoksa haram bundan ibaret, başka haram yok demek için gelmemiş. Onlar neleri helal etmişlerdi? Saydığım 4 şeyi, ayette geçen 4'ü de haram halbuki. Meyte, domuz eti, demi mesfu, akıtılmış kan ve Allah'tan başkası adına kesilenler. 4'ü de haram, 4'ünü helal etmişler. Tüm haramlar helal olmuş. Allah'ın güzel devesini haram ediyor ama. Allah'ın haramını helal eden adam helalleri de haram ediyor. Deveyi haram diyor, domuz etini helal diyor. Kur'an bunun için geldi bu ayet. Yani biz şimdi bu ayetin niye geldiğini öğrendiğimiz zaman, bu haramlar 4'ten ibaret değilmiş. 4'ün burada zikredilmesi onların bu konuşmalarından dolayı 4'ü geçiyor ayette. Yani sizin bu dediklerinizin içinde bu 4 tanesi. Sizin helal dediklerinizin içinden bu 4'ü haramdır. Onların helal dediklerinin içinden. Yoksa başka haram yok demek değil. Mesela sürüngenlerin haram olduğuna dair rivayetler. Mesela çirkin görüntülülerin haram olduğuna dair rivayetler var. Et obur hayvanların, vahşi kuşların, parçalayıcı kuşların mesela haramlığına dair rivayetler var. Bunların bir kısmında tartışma da var. Mesela kedi İmam Neyse göre helaldir. Mesela yılan İmam Malik'e göre helaldir. Mesela tilki İmam Şafii'ye göre helaldir. Yani bunların kiminde ihtilaf var. Ama mesela diyelim ki aslanın, kaplanın haramlığında ihtilaf yok. Akbabaların haramlığında ihtilaf yok. Ve bu da Kur'an'da geçmiyor değil mi? Yani ne meytedir, ne domuzdur, aslan, kaplan mesela, ne demi mesfuhtur, ne Allah'tan başkası adına kesilendir. Bu dört haramın dışında bir haram değil midir bunlar? Öyle değil midir? Öyledir. İşte demek ki Kur'an'da olması şart değil yani. Hadislerde de haram var. Peygamberimizin haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir. Çünkü Allah diyor ki peygambere itaat edin. Her şeyi ben söylemeyeceğim demek bunun manası. Allah-u Teala demek istiyor ki her şeyi ben söylemeyeceğim. Peygamberime bırakacağım bazı şeyleri. Kur'an'ın kaba, koca bir kitap olmaması için ben ona bırakacağım. Siz ondan alın. O benden zaten izinsiz iş yapmaz. Zaten bir hatalı iştihatta bulunursa ben düzeltirim. Siz ondan alın. Dediği için biz ondan da alacağız sonuçta. İlla Kur'an'da olması da şart değil. Şimdi illa Kur'an'da olanı helal kabul ederim, Kur'an'daki haramı haram kabul ederim diyen mealciler, hadis inkarcıları, hadis inkarının da ötesinde sünneti toptan inkar eden ve beni bağlamaz diye düşünenler, velev ki de hadis sahih olsun beni bağlamaz diye düşünenler den mesela bazıları bu ayete dayanarak haram dörttür başka yoktur dediler. Hatta benle tartışmışlardı bunlardan bir tanesi daha bununla 20-25 sene evvel. Dedim ki fare dedim helal mı haram mı dedim senin bu görüşüne göre. Helal dedi. Yer misin dedim. Yiyemem dedi. Ama yiyene de bir şey demem dedi. Niye yiyemiyorsun? Çünkü iğrenç. Peki Kur'an ne buyuruyor? Size tayyipler, temizler helal edildi. Habais olansa haram edildi diyor. Peki sen diyebilir misin yani bu habis değildir, fare habis değildir diyebilir misin? Mesela domuz etiyle ilgili ayette وَلَهْمَ خِنْزِيرٍ dedikten sonra فَاِنَّهُ رِجْسٍ diyor. Rics, pisliktir diyor o. Bu ayete göre bütün pislikler haram olur. Peki sen fare pislik değildir diyebiliyor musun? Yani demek istiyorum ki bunlar Kur'an'ı da bilmiyor. Yani hadis inkar ettiği gibi hani Kur'an'a uyarım ben başka bir şey bilmem diyor. Aslında Kur'an'ı da bildiği yok. Yani Kur'an-ı Kerim'i rics yani domuz etinin haramlığını neye bağlıyor Allah? İlletini şimdi ortaya koymamız lazım. Mesela içki haram niye haram? Yani sarhoşluk veriyor. İlleti tespit, doğru tespit lazım. Şimdi Allah-u Teala orada bizatihi kendisi zaten illetini söylüyor. Domuz etini niye haram ettim diyor? Rics olduğu için. O halde fare pislik değildir diyebiliyor musun? Yani sen Kur'an da bilmiyorsun canım. Yani sen hadisleri inkar etmekle bir günaha girdiğin yetmiyor. Bir de Kur'an'ı da aslında sen inkar ediyorsun. Yani Kur'an onun haram olmasının sebebi olarak pislik olmasını gösteriyor. Bu ayete göre kıyas yoluyla farenin de haram olması gerekmez mi? Sen Kur'an da bilmiyorsun ki. Yani Kur'an-ı Kerim'in haram etme sebebi ne bilmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim tabi binlerce hayvanı mı sayacak? Dünyada milyon çeşit hayvan var. Tabii ki Allah Azze ve Celle birkaç illet ortaya koyuyor. Mesela diyor meyte olması. Bir. Bunlar aynı zamanda illettir. Hayvanın adını söylemiyor. Meyte. Hepsi. Yani tabi hadis geliyor diyor ki iki meyte hariç. Balık mı çekirge? Hadiste olmasa balık da bize haram olurdu. Hadis onu o hükmü daraltıyor yani. Taksis ediyor yani. Neyse, çok çok uzatmayalım da. Yani sebep nuzulü bilmenin faydası bu. Bir faydası da bu yani. Sadece bunlar haramdır demekten bizi kurtarıyor. Hasır, yani yalnızca bu diye zannetmemizi engelliyor. Anlıyoruz ki bu ayette bu dördünün sayılması yalnızca bunlar haramdır, başka haram yoktur demek için değil. Onların haram dedikleri, helal dedikleri içerisinde bunlar sayılıyor. Yani onlarla ilgili söyleniyor. Başka haram yok demek değil yani bunun manası. Bir hikmeti de bu. Bazen de bir diğer hikmeti, faydası yani, sebep-i nuzul bilmenin bir diğer faydası, ihtiva ettiği, ayetini ihtiva ettiği hükmü taksis eder. Yani şuna hastır. Bazen de böyle. Yani bazen yanlış bir taksis etmemize engel oluyor. Hasra engel oluyor. Bazen de genelleştirmemize engel oluyor. Taksis ediyor. Mesela bir ayet diyelim ki Zihar ayeti Evs bin Samit ve hanımıyla ilgili nazil olmuştur. Bu iki kişiye aittir bu hüküm. Bunların dışındakiler için değil ama kıyas yoluyla başkalarına da şamil kılınabilir. Biz yani o olay, o ayetin sebebi nuzulünü bildiğimiz zaman anlıyoruz ki bu o iki kişiyle ilgilidir. Başkası ile ilgili değil. Ama aynı durum varsa başkasında onlara da kıyas yoluyla. Yani direkt olarak değil, yani kıyas yoluyla. Onu da içine almaktadır. Yani mesela hamur nedir? İçki. Eroin değil yani. Biz eroini de haram ediyoruz. Neden? Çünkü illeti aynıdır. O yüzden kıyas yapıyoruz. Bu haramsa bu da haramdır diyoruz. Yani biz burada da bu ayet Evs bin Samit ile ilgilidir ve karısıyla, ama başkası da aynı durumdaysa o zaman onları kapsar. Yoksa herkesi kapsamaz. Bunlara hastır, taksis ediyoruz yani ayeti. Ve yine mesela sebeb-i nuzul bilmenin bir faydası da insan o ayeti daha iyi anlamış oluyor. Daha iyi aklında kalıyor, hıfz ediyor. Yani o olayı bilince olay aklında kalıyor. O zaman ayeti de hatırlıyor. Yani ezber ilmimizin artışına sebep oluyor. Yani o olay bildiğimiz zaman aklımızda olay kalır, kolay kalır yani olay. Akılda kalması kolaydır. Onu hatırlayınca ayeti de hatırlıyoruz. Yani bu böyle bir faydası da var sebeb-i nuzulü bilmenin. Ve sebeb-i nuzulle ilgili haberler sahih mertebesinde olması ve peygamberimize kadar ulaşması gerekir. Aksi halde kabul edilmezler. Ve alimler bunu nasıl ifade ederler? Der ki mesela sebeb-i nuzul ayet keza. Yani bu ayetin sebeb-i nuzulü şudur. Ya böyle ifade olunur. Ya mesela ayetin inişine sebep olan olayı anlatır. Mesela şöyle bir kadın geldi mesela peygamberimize. Şöyle dedi. Kocam böyle böyle yapıyor ya Resulallah. Dedi. Fenezelet. Til ayet. Şu ayet nazil oldu. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki ayetin geliş sebebi bu olmuş. Büyük ihtimalle. Ya da Fenezelallah azze ve celle. Yani Allah bu ayeti indirdi diyor mesela rivayette. Anlıyoruz ki demek ki o anlatılan olay üzerine bu ayet gelmiş. Demek ki o sebebin üzülmüş yani. Ama ayet şu konuda geldi. Mesela nezelet hazil ayet fi keze. Bu ayet filan konuda geldi. Demek sebebin üzülü göstermez. Arada fark var. Yani şöyle oldu, bu ayet geldi demek ile bu ayet şu konuda geldi. Olay değil, konu. Fark var arada. O yani şu konuda derken, yani şu gibi konularda, bu gibi konular içeriyor. Bu bir tefsirdir. Bu rivayet değildir yani. Ayetin sebebin nüzulünü göstermez. Bu yani bu ayet yani şu gibi konular içermektedir demek. Fi keze keze keze. Yani şu şu şu şu konularda demek istiyor. Yani bu konu da bu ayetin kapsamına girer demek istiyor. Bu bir görüş olmaktadır, tefsir olmaktadır. Farkını anladınız mı? Yani şöyle bir olay oldu, sonra bu ayet geldi demek, bu sebebi nüzuldür. Ama bu ayet şu konudadır demek sebebi nüzul değildir. Yani bence demek istiyor o kişi, bu ayet şu konuyu da kapsar. Arada böyle bir fark var yani. Burada bir konu daha var ama onu isterseniz sonraya bırakayım. Yani konun devamı, konu yarım kalacak. Şöyle söyleyeyim. Bir ayetin bazen birden fazla sebeb-i nuzulü söylenmiş olabilir. Bu durumda ne yapılır? Hemen bitirmeye çalışayım isterseniz kısaca. Bitirmeye çalışayım ya konu yarım kalmasın. Diyelim ki bir ayet için birkaç tane sebeb-i nuzul gösteriliyor. Bir rivayette diyor ki bu ayet filan olay üzerine geldi. Başka rivayette diyor ki hayır filan olay üzerine geldi. Bu durumda ne yapacağız? Birinci aşama bir kere hangisi sahihse onu kabul ederiz. Bakarız. Biri sahih biri değil ise rivayetlerin sahih olanı alırız öbürü makbul değildir. Birinci basamak evvela buna bakıyoruz. İkinci basamak her iki rivayette sahihse eğer o zaman birini diğerine tercih etmemizi gerektirecek bir tercih ettirici sebep. Mesela biri olayı görmüş biri duymuş. O zaman olayı gören iki makbuldür. Bu bir tercih ettirici sebeptir. Yani niye bunu tercih ettin dese birisi alime şundan dolayı. Çünkü bu görmüş, bu duymuş sadece der mesela. Bu tercih sebebidir yani. Üçüncüsü mesela böyle bir şey de yok. Böyle bir sebep yok. Bulamıyor yani. Ama iki rivayette sahih. Böyle bir tercih etmesini gerektiren sebep de bulamadı. Bunların arasını bulur o zaman. Bu iki rivayetin arasını bulur. Der ki şu şunun için bu da bunun için söylenmiştir. İki rivayetin arasını cem eder. Tevil yoluyla. Tevil yoluyla. Yani bu şunu kastediyor bu da şunu. Yani zıtlık yok arada. İkisi de uygun. Cem etmek böyle olur. Tevil ile ikisinin zıt gibi görünüyorsa da zıt olmadığını ortaya koyabiliyorsa koyar. Tabi bu kafa yormakla mümkündür. Yani işte alim buna kafa yoracak. Oturup böyle saatlerce düşünecek. Yani yaptığı tevil de bir kere tevil gerekli olacak. Çünkü iki tane rivayet, ikisi de sahih. Tevil etmekten başka çare bulamıyor. Tercih ettirici bir sebep de yok. Tevil etmesi gerekiyor. Yoksa ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. İnkar yani hadisi reddetmesi lazım. O zaman da sahih bir hadis inkar etmiş olacak. Bu bir matematik gibi bir problem yani. Şimdi bu durumda alime düşen vazife yani tevil yapmaya çalışacak. İkisi de zıt bir yorum yapacak. O yorum sayesinde ikisi de uygun hale gelecek. Zıt olmaktan kurtulacak. Demek ki önce sahih olanı tercih ediyor. Biri sahih değilse. İkisi de sahihse, tercih ettirici bir sebep varsa, onu tercih ediyor. O da yoksa, tevil ediyor. İkisini birleştirmeye çalışıyor. Tabii bu iki olay, ikisi de ayetin nüzulünden evvel olmuş olaylar olması lazım. Anlaşıldı mı? Birisi ayetin nüzulünden evvel, birisi sonra olmuşsa, o zaman hangisi geçerlidir? Önce olan. Tabii ki öyledir yani. Olay olmuş, sonra ayet gelmiş çünkü. Sebep nuzul demek bu demek. Her iki olayında ayetin nüzulundan evvel olması gerekecektir. O zaman tevil edecek. Zaten yoksa tevile gerek yok. Ve olayların da yakın olması lazım birbirine. Yani mesela diyelim ki birisi peygamberimizin peygamber olduğu sene olmuş olan bir olay. Birisi de mesela 10 sene sonra olmuş olan bir olay. Bu ayet ne zaman gelmiş? Mesela 10. yılda. Şimdi hangisidir o zaman? En yakın olandır. Arada çok fark var çünkü öbürü ta 10 sene evvel. Ama mesela diyelim birisi ayetin nüzulundan 3 gün evvel olmuş bir olay. Birisi mesela 2 gün evvel olmuş bir olay. 1 gün evvel olmuş bir olay. Yakın yani. İkisi de olabilir o zaman. Bu durumda tevil etmesi gerekecek. Dördüncü ihtimal, yine ikisi de sahih rivayet. Tercih ettirecek bir sebep de yok, bir delil de yok. Ve ama zaman farkı var. Birisi bayağı bir zaman farkı var yani arada. İki olay olmuş ama ikisinin arasında zaman farkı çok. Cem edemiyor, tevil yoluyla ikisini birleştiremiyor. O da olmuyor, tevil de olmuyor. O zaman iki defa tekrar bu ayet iki defa gelmiştir diyebilir. Bir ayetin iki kez gelmesi caizdir. İmam Zerkeşi bunun mümkün olduğunu söylemiştir. Yani bir ayet iki defa gelmesine mani bir sebep yoktur. Niye iki defa gelsin denilebilir? Yani ayetin şanından dolayı tekrarı gerekmiş olabilir. Aynı olay olunca Allah Azze ve Celle tekrar göndermek istemiş olabilir. Yani hikmetini Allah bilir. Yani önemli olan bunun açıklaması olur. Yani bu bir sürü ihtimaller vardı söylenebilir. Mesele şu. Yani böyle bir şey mümkün mü? Aklen caiz mi? Caiz. Naklen olmuş mudur? Var. Böyle rivayetler var. Yani mesela bir surenin hem Mekki hem Medeni olduğuna dair rivayetler var. Demek iki kez gelmiş. Niye iki kez gelmiş? Ya dediğim gibi yani bir sürü açıklaması yapılabilir. Yani o olayın tekrar olmasından dolayı da olabilir. O ayetlerin önemine binaen de olabilir. Allah tekrar etmek istemiş olabilir. Hiçbir sebep olmayabilir. Allah yetkilidir. Sana mı soracak yani kaç defa göndereceğini? Bu da mümkündür. Demek ki sebebi nüzul birden fazla olursa bunlara bakıyoruz. En son diyoruz ki demek ki tekrar olmuş. Hiçbir açıklama yapamazsak demek iki defa gelmiş bu ayet. Çünkü arada zaman farkı çok. Mesela diyelim ki bir olay Bi'setten yani peygamberimizin peygamber olarak gönderilişinden mesela 5 sene sonra oldu diyor. Mesela bir rivayette mesela 10 sene sonra şu ayet geldi diyor. Aynı ayet mesela birisi 5. yılda birisi 10. yılda. İki rivayet farklı, 5 sene ara var yani arasında. Bu durumda bu ikisini birleştirmek falan mümkün değil. Arada zaman farkı çok. O zaman demek ki bu ayet iki defa nazil olmuş. Ama Kur'an'a bir kez yazılmış. Dememiz gerekiyor. Daha da olmazsa hatta alim der ki anlayamadım yani. Yani alim her şeyin cevabını vermek zorunda değil. Ben anlayamadım der. Yani belki ileride başka bir alim anlar der yani. Ben anlayamadım der. Bu da bir cevaptır yani. Değil mi? Yani mesela birine bir soru sorulsa mesela bilmiyorum dese o da bir cevap yani. Her şeyi anlamak zorunda değil yani. Bazen de bir sebep birçok ayetin gelmesine sebep olmuş olabilir. Bir sebeple birçok ayet gelmiştir. Onu demin anlatmıştım. Bazen tüm bir sure gelmiş de olabilir. Bazen büyük surelerden mesela 5-10 ayet o olay üzerine gelmiş olabilir. Bunlar da mümkündür. Hatta bu sebeb-i nüzuller bazen yanlış hükümler verilmesine de sebep olmuştur. Yani sebeb-i nüzul bilmemek, yanlış bilmek yüzünden yanlış hükümler verilmiştir. Bunlara da dikkat etmek lazımdır.